Ayrım 6. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 55. Shakespeare'in döneminde bir kadın onun dehasına sahip olmuş olsaydı, sanırım öyküsü böyle yazılırdı. Ama kendi açımdan merhum psikoposun düşüncesini paylaşıyorum. Shakespeare'in döneminde bir kadının Shakespeare'in dehasına sahip olması düşünülemez. Çünkü Shakespeare'inki gibi bir deha, köle gibi çalışan, hiç eğitim görmemiş ve hizmet sunmakla yükümlü insanlar arasında doğmaz. İngiltere'de Saksonlar ve Bretonlar arasında doğmamıştı. Günümüzde işçi sınıfı arasında da doğmuyor. Öyleyse nasıl olup da Profesör Trevelyan'ın dediğine göre çocukluktan çıkmadan iş görmeye başlayan, anne ve babaları tarafından buna zorlanan ve yasa ile geleneğin tüm gücüyle bundan sorumlu tutulan kadınlar arasında doğsun ki? Yine de işçi sınıfında olduğu gibi kadınlar arasında da bir tür deha gizlenmiş olmalı. Zaman zaman karanlığın içinden bir Emily Bronte ya da bir Robert Burns parıldayarak o dehanın varlığını kanıtlar. Ancak şurası kesindir ki bu deha kendini hiçbir zaman kağıda geçirememişti. Oysa kişi suya batırılan bir cadı, şeytanın içine girmiş olduğu bir kadın, şifalı otlar satan bilge bir kadın ya da bir annesi olan az rastlanır mükemmellikte bir erkek ile ilgili bir şeyler okuduğunda, yitik bir romancı, baskı altında bir ozan, suskun ve boynu bükük bir Jane Austen, yeteneğinin onu soktuğu işkenceyle çıldırmış, yol kenarlarında başıboş gezinen ya da çayırlarda dolaşarak kafasını patlatan bir Emily Bronte'nin izini bulduğuna inanıyor. Gerçekten imzasız birçok şiir yazmış olan Anon'un ardında bir kadının gizlendiğini varsayacak kadar ileri gidebilirim. O balatları ve halk ezgilerini bir kadının yazdığını, onları çocuklarına mırıldanıp uzun kış gecelerinde ip eğirirken hoşça vakit geçirdiklerini sanırım Edward Fitzgerald ileri sürmüştü. Bu doğru ya da yanlış olabilir, kim bilebilir ki? Ama oluşturduğum biçimiyle Shakespeare'in kız kardeşinin öyküsünü yeniden gözden geçirirken bunun bana doğru gelen yanı şu oldu. 16. yüzyılda üstün bir yetenekle doğan herhangi bir kadın hiç kuşkusuz çıldırır. Kendini vurur ya da yaşamını köyün dışında bir kulübede korkulan ve alaya alınan bir yarı cadı, yarı büyücü olarak geçirirdi. Çünkü üstün yeteneğini şiire dökmeyi denemiş bir kızın, başkalarınca önüne çıkarılmış engellerin ve zorlukların altında ne kadar ezildiğini, öte taraftan kendi çelişik güdülerinin etkisinde bir o yana bir bu yana çekilip acı duyduğunu, bu yüzden beden ve akıl sağlığını bir ölçüde yitirdiğini bilmek için ruh bilimden bir parça anlamak yeterlidir. Hiçbir kız kendine kötülük etmeksizin ve akıl dışı ama kaçınılmaz acılar çekmeksizin, çünkü bekaret bir takım toplumlarca bilinmeyen nedenlerden icat edilmiş bir fetiş olabilir. Londra'ya gidip sahne kapısına dikilerek zorla oyuncu menajerlerin karşısına çıkmış olamazdı. O zamanlar, şimdi bile öyle, bekaretin bir kadının yaşamında dinsel bir önemi vardı. Ve kendisini sinirlerle ve içgüdülerle öylesine sarıp sarmalamıştı ki onu çözüp serbest bırakmak ve gün ışığına çıkarmak çok ender bir yüreklilik gerektirirdi. 16. yüzyılda Londra'da bağımsız bir yaşam sürdürmüş olmak ozan ve oyun yazarı bir kadın için onu ölüme götürebilecek bir sinir gerilimi ve açmaz anlamına gelirdi. Hayatta kalabilseydi yazabildiklerinin tümü gerilimli ve karamsar bir ingelemden çıkan çarpıtılmış ve sakatlanmış yapıtlar olurdu. Ve kadın yazarlara ait hiçbir şeyin bulunmadığı raflara bakarak kuşkusuz diye düşündüm, bu kadının yapıtları olsa olsa imzasız yayınlanırdı. Buna sığınacağından emindim. 19. yüzyıl kadar geç bir dönemde bile kadınların gerçek adlarını saklamaları bekaret anlayışının kalıntılarıydı. Yapıtlarının kanıtladığı gibi içsel bir çatışmanın kurbanları olan Currer Bell, George Eliot ve George Sand erkek adı kullanarak faydasız yere kendilerini gizlemeyi denemişlerdir. Ve böylece karşı cins tarafından yerleştirilmiş olmasa da açıkça desteklenen, kadının ünlenmesini yakışıksız addeden geleneğe, kendi adından çokça söz ettiren bir adam olan Perikles, bir kadının başlıca övünme kaynağının hakkında konuşulmaması olduğunu söylemiştir. buna boyun eğmişlerdir. Kimliklerini bildirmeme ihtiyacı kanlarını işlemiştir. Örtünme tutkusu onları yönetmeyi sürdürmektedir. Kadınlar şimdi bile kendi ünlerinin niteliğiyle erkekler kadar ilgili değillerdir. Ve bir genelleme yapılacak olursa, yolları üzerindeki bir mezar taşının ya da bir elektrik direğinin yanından geçerken alımlı bir kadın gördüklerinde ya da bir köpek "Seşin et à moi, o köpek bana ait" diye mırıldanan içgüdülerine kulak vererek o taş ya da direğin üzerine adlarını kazımak için karşı konulmaz bir istek duyan Alf, Bert ya da Şas gibi davranmadan oradan geçip gidebilirler. Ve tabii bu bir köpek de olmayabilir diye düşündüm. Parliament Square, Siege Alley ve başka caddeleri anımsayarak bu bir toprak parçası ya da kıvırcık siyah saçlı bir erkek de olabilir. Çok güzel bir zenci kadının yanından bile onu bir İngiliz kadını yapmayı arzulamadan geçmek kadın olmanın en büyük avantajlarından biridir. Öyleyse 16. yüzyılda şiir yazma yeteneğiyle doğan o kadın mutsuz biriydi. Kendisiyle çatışma içinde bir kadındı. Yaşamının tüm koşulları, kendi içgüdülerinin tümü akıldakileri özgür kılmak için gerekli ruhsal duruma düşmandı. Peki ama yaratma eylemi için en uygun ruh durumu neydi diye sordum kendime. Kişi o anlaşılmaz eylemi geliştirip olanaklı kılan bu ruh durumunu anlayabilir miydi? Düşüncelerimin vardığı bu noktada Shakespeare'in trajedilerinin bulunduğu cildi açtım. Örneğin Kral Lear ve Antony ile Kleopatra'yı yazdığı sırada Shakespeare'in ruhsal durumu neydi? Hiç kuşkusuz var olan ruh durumları içinde bir şair için en elverişli olanıydı. Ama Shakespeare bu konuda hiçbir şey söylememiştir. Yalnızca rastlantı sonucu ve öylesine biliyoruz ki Shakespeare hiçbir zaman tek bir satır bile silmemiştir. Gerçekten belki de 18. yüzyıla dek hiçbir sanatçı kendi ruh durumu ile ilgili herhangi bir şey söylememiştir. Bunu Rousseau başlatmış olabilir. Her neyse 19. yüzyıla gelindiğinde kişisel bilinç öylesine gelişmişti ki yazarların ruh durumlarını itirafnamelerinde ve öz yaşam öykülerinde anlatmaları alışkanlık haline gelmişti. Yaşamları da kaleme alınıyor, ölümlerinden sonra mektupları basılıyordu. Bunun sonucunda Lear'i yazdığı zaman Shakespeare'in neler yaşadığını bilemememize karşın Fransız devrimini yazarken Carlyle'ın neler yaşadığını, Madame Bovary'i yazarken Flaubert'in neler yaşadığını, Keats'in ölümünün gelişine ve dünyanın umarsızlığına karşı şiir yazarken neler yaşadığını biliyoruz. Kişi günümüzün bu çok etkileyici itiraf ve kendini inceleme yazınından dahice bir yapıt yazmanın hemen hemen her zaman müthiş güçlüklerle elde edilen bir başarı olduğunu anlayabiliyor. Her şey dahiyane bir yapıtın bir bütün olarak ve hiç örselenmeden yazarın usundan çıkabilme olasılığına karşıdır. Genelde maddi koşullar buna karşıdır. Köpekler havlayacaktır. İnsanlar çalışmasını yarıda kesecektir. Para kazanmak gerekecektir. Sağlık durumu bozulacaktır. Üstüne üstlük tüm bu güçlükleri belirginleştirip katlanılması daha da güçleştiren dünyanın o meşhum vurdum duymazlığı vardır. O vurdum duymazlık insanlardan şiirler, romanlar, tarihler yazmalarını istemez. Onlara gereksinimi yoktur. Flaubert'in yerinde bir sözcük bulması ya da Carlyle'ın titizlikle şu ya da bu durumu doğrulaması onun umurunda bile değildir. Doğal olarak istemediği bir şeyin karşılığını vermeye de pek niyeti yoktur. Ve böylece Keats, Flaubert ya da Carlyle özellikle gençliklerinin yaratıcı günlerinde heves ve cesaret kırıcılığın türlü biçimleriyle karşı karşıya kaldılar. Bu inceleme ve itiraf yapıtlarından bir lanetleme, acı bir haykırış yükselir. Sefalet içinde ölen büyük ozanlar, ezgilerinin ağırlığı işte budur. Bütün bunlara karşın ortaya bir şey çıkarsa bu bir mucizedir ve büyük olasılıkla hiçbir kitap ilk tasarlandığı şekilde tüm olarak ve örselenmeden doğamaz. Ama kadınlar için diye düşündüm boş raflara bakarak, bu güçlükleri aşmak sonsuz ölçüde daha da korkunçtu. Her şeyden önce 19. yüzyıl başlarına değin bir kadının annesi ve babası olağanüstü zengin ya da çok soylu olmadıkça sessiz ya da ses geçirmeyen bir odası olması bir yana, yalnızca kendine ait bir odaya sahip olması bile olanaksızdı. Babasının iyi niyetine kalmış cep harçlığı yalnızca giyim kuşamına yettiği için tümü yoksul erkekler olan Keats, Tennyson ve Carlyle'ın bile rahatlıkla yapabildikleri bir yürüyüş turu, Fransa'ya kısa bir gezi, berbat olmakla birlikte onları ailelerinin baskısından ve isteklerinden koruyan kalacak ayrı bir yer gibi kimi avuntulardan yoksun bırakılmıştı. Bu gibi maddi güçlükleri aşmak olanaksızdı ama daha kötüsü maddi olmayanlardı. Keats ve Flaubert ile öbür erkeklerin güçlükle katlandıkları dünyanın aldırmazlığı, kadınların durumunda aldırmazlık değil, düşmanlıktı. Dünya erkeğe dediği gibi kadına da istersen yaz, beni hiç ilgilendirmiyor demiyordu. Dünya kaba bir kahkahayla yazmak mı diyordu? Yazmak senin neyine? Bu noktada Newham'lı ve Girton'lı ruh bilimciler yardımımıza koşmalı diye düşündüm. Raflardaki boş yerlere bir kez daha bakarak. Çünkü heves kırıcılığın sanatçının ruhu üzerindeki etkisini ölçme zamanı gelmişti. Tıpkı bir süt ürünleri kuruluşunun normal ve A sınıfı iki ayrı sütün fareler üzerindeki etkisini ölçmesi gibi. Bir kez görmüştüm. Biri silik, ürkek ve küçük, öbürü gösterişli, girişken ve büyük iki fareyi yan yana kafese koymuşlardı. Sanatçı olarak kadınları neyle besliyoruz diye sordum. Sanırım kuru erikle krema yediğimiz akşamı anımsamıştım. Bu soruyu yanıtlamak için akşam gazetesini açıp Lord Birkenhead'in düşüncelerini okumam aslında yeterliydi. Ama yok, vazgeçtim. Lord Birkenhead'in kadınların yazı yazmasıyla ilgili görüşlerini kopya etmekle zamanımı boşa harcamayacağım. Dean Ingen sözlerini de bir kenarda bırakacağım. Harley Sokağı uzmanına da Harley Sokağı'nın yankılarını kendi çığlığıyla uyandırma izni verilebilir. Ama bu benim kılımı bile kıpırdatmaz. Ama Mr. Oscar Browning'den alıntı yapacağım. Çünkü kendisi bir zamanlar Cambridge'in ünlü kişilerindendi. Ve Girton ile Newham'daki öğrencileri sınama alışkanlığına sahipti. Mr. Oscar Browning şu sözleri tekrarlamadan edemezdi. Bunca sınav kağıdına baktıktan sonra verdiğim notlardan bağımsız olarak edindiğim izlenim, en iyi kadının en kötü erkekten ussal açıdan daha aşağı düzeyde olduğudur. Bunları söyledikten sonra Browning odasına döndü. İşte onu bize sevdiren ve belirli bir boyuta ve görkeme sahip bir insan figürü yapan da bu sonuçtur. Odasına döndü ve kanepenin üzerinde bir seyis yamağını yatar buldu. Neredeyse bir iskeletti, avurtları çökük ve solgun, dişleri kararmıştı ve bedenin tümünü kullanamıyormuş gibi görünüyordu. Bu Arthur'dur, diyordu Mr. Browning. Gerçekten de çok tatlı ve son derece zeki bir çocuktur. Bu iki görüntü benim için her zaman sanki birbirini tamamlıyormuş gibi gelir. Ve ne mutlu ki bu biyografi çağında iki görüntü çoğunlukla birbirini tamamlamaktadır. Böylelikle büyük adamların düşüncelerini yalnızca söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla da yorumlayabiliyoruz. Ama bugün artık bu yapılabiliyorsa da önemli kişilerin ağzından çıkan bu gibi düşünceler çok değil, daha 50 yıl öncesinde yeterince korkunç olmalıydı. Bir babanın kızının evden ayrılıp yazar, ressam ya da bilgin olmasını en yüce nedenlerle istemediğini varsayalım. Bak, görüyor musun? Mr. Oscar Browning ne diyor? Derdi baba kızına. Ve yalnızca Oscar Browning de yoktu. Saturday Review vardı. Mr. Gregg vardı. Kadınların varlığının özü diyordu Mr. Gregg. Önemli üzerinde durarak. Erkeklerin bakımı altında olmaları ve onlara hizmet etmeleridir. Kadınlardan ussal yönde bir şey beklenmeyeceği doğrultusunda erkeklerin ileri sürdüğü bir sürü görüş vardı. Babası bu görüşleri yüksek sesle okumasaydı bile her kız bunları okuyabilirdi. Ve okudukları 19. yüzyılda da olsa yaşama sevincini söndürmüş ve çalışmalarını büyük ölçüde etkilemiş olmalıydı. Her zaman karşısında baş kaldırılacak, üstesinden gelinecek, bunu yapamazsın, onu beceremezsin diyen o iddia vardı. Sanırım bu başlangıç noktası bir kadın romancıyı pek de o kadar etkilemiyor. Çünkü belirli bir yere gelebilmiş kadın romancılar olmuştur. Ama kadın ressamlar için hala örseleyici bir yönü vardır. Ve sanırım kadın müzisyenler için şu anda bile geçerli ve son derece zehirleyicidir. Kadın besteci bugün, kadın sahne oyuncusunun Shakespeare zamanında bulunduğu yerdedir. Shakespeare'in kız kardeşiyle ilgili öykümü anımsayarak, Nick Green sahnede oynayan bir kadının ona dans eden bir köpeği hatırlattığını söylemişti diye aklımdan geçirdim. 200 yıl sonra Johnson aynı cümleyi kadınların vaaz vermesi konusunda yinelemişti. Ve bu noktada müzikle ilgili bir kitap açıp bir lütuf yılında 1928'de müzik yazmaya çalışan kadınlar için aynı sözler kullanılıyor dedim. Mademoiselle Germaine Telfair ile ilgili olarak kişi tabii müzikle anlatım biçimine yansıtarak Dr. Johnson'ın bir kadın vaiz için söylediklerini yineleyebilir. Efendim, bir kadının beste yapması bir köpeğin arka ayakları üzerinde yürümesi gibidir. İyi yapılmamıştır ama yapılmış olması bile şaşırtıcıdır. Cecil Gray, A Survey of Contemporary Music, Bir Çağdaş Müzik Araştırması, sayfa 246. Tarih böylesine bir şaşmazlıkla kendini yinelemekte. Böylece Mr. Oscar Browning'in yaşamını kapatıp öbürlerini de bir yana ittikten sonra 19. yüzyılda bile bir kadının sanatçı olmaya yüreklendirilmediği sonucuna vardım. Tam tersine küçük görülüyor, tokatlanıyor, paylanıyor ve kendisine öğüt veriliyordu. Karşı çıkmak ve aksini kanıtlamak zorunluluğu sonucunda kadının kafası yorgun düşmüş, canlılığı azalmış olmalıydı. İşte burada yine kadın hareketi üzerinde öylesine etki bırakan o çok ilginç ve karanlık, erkeklere özgü karmaşık ruhsal durumun atış alanına giriyoruz. Bu derinlerde yatan istek kadının aşağı olmasından çok erkeğin üstün olmasına yönelik olduğundan kişi nereye baksa erkeğin kendini yalnızca sanatın ön saflarına yerleştirmekle kalmayıp kendisi için tehlikesi çok az ve tehlikeyi yaratan kadın adaylar alçak gönüllü ve sadık da olsalar politika yoluna da barikatlar kurduğunu görüyor. Politikaya olan aşırı tutkusuna karşın Lady Bessborough'un bile alçak gönüllülükle boyun eğip Lord Granville Levison Gower'a şöyle yazdığını anımsadım. Politika konusunda gösterdiğim heyecan bir yana ve bu konuda o kadar çok konuşmuş olmama karşın görüşünü belirtmenin ötesinde, o da kendisine sorulduğunda, hiçbir kadının politika ya da herhangi başka bir ciddi konuyla ilgilenemeyeceğini belirten görüşünüze kesinlikle katılıyorum. Ve bu minvalde sözlerini sürdürerek tüm coşkusunu hiçbir engelle karşılaşmayacağı bir yerde Lord Granville'in avam kamerasında yapacağı ilk konuşma gibi son derece önemli bir konu üzerinde harcamaya yönelir. Oyun hiç kuşkusuz çok garip diye düşündüm. Erkeklerin kadınların kurtuluşu hareketine karşı koymalarının tarihi belki de bu kurtuluş hareketinin öyküsünden daha ilginç. Newhamlı ya da Girton'lı genç bir kız öğrenci topladığı örneklerle bir kuram ortaya atabilse eğlendirici bir kitap olurdu bu. Ama bunun için ellerinde kalın bir eldivene ve kendini koruyacak som altından bir sopaya gereksinimi olurdu. Lady Bessborough'u kapayarak şimdi eğlendirici olanın o zamanlar çıldırtacak derecede ciddiye alındığını anımsadım. Şimdi Kukuriku etiketli bir kitaba yapıştırıp yaz gecelerinde seçme bir dinleyici topluluğuna okunan görüşlerin bir zamanlar gözyaşlarına neden olduğunu sizlere içtenlikle söyleyebilirim. Büyük annelerimiz ve onların anneleri arasında gözlerinde yaş kalmayıncaya değin ağlayanlar vardı. Florence Nightingale acıyla haykırmıştı. Bunların ötesinde üniversiteye girebilmiş ve kendinize ait oturma odalarınız yoksa hem oturma hem yatak odası mıydı olan sizler için dehanın bu tür görüşleri görmezlikten gelmesi, kendisi üzerine söylenenlere aldırmaması gerektiğini ileri sürmek çok kolay. Ama ne yazık ki kendileri için söylenenlere en çok aldıranlar tam tersine deha sahibi kadınlar ve erkeklerdir. Keats'i bir düşünün. Mezar taşının üzerine kazdırdığı sözcükleri anımsayın. Tennyson'u düşünün. Düşünün ama uğursuz, ancak inkar edilemez bir gerçek olan sanatçının doğası gereği hakkında söylenenlere aşırı derecede aldırdığı olgusunun örneklerini çoğaltmam gereksiz sanırım. Yazın başkalarının düşüncelerine mantığın ötesinde aldırmış kimselerin enkazlarıyla kaplıdır. Yeniden başlangıçtaki soruma, yaratıcı çalışma açısından en uygun ruh durumunun ne olduğuna dönerek, onlardaki bu duyarlılığın kötü yazgılarını pekiştirdiğini düşündüm. Çünkü diye devam ettim, Antony ile Kleopatra'nın olduğu bölümü önümde açık duran kitaba bakarak, sanatçının ruhunun ve kafasının içindeki yapıtı eksiksiz ve olduğu gibi açığa çıkaracak o mucizeye yaklaşan büyük çabayı ortaya serebilmesi için Shakespeare'in aklı ve ruhu gibi berrak uyum içinde olması gereklidir. İçinde bir tek engel, bir tek öğütülmemiş yabancı madde olmamalıdır. Shakespeare'in ruh durumuyla ilgili bir şey bilmediğimizi söylememize karşın, bunu söylerken bile Shakespeare'in ruh durumuyla ilgili bir şeyler söylemiş oluyoruz. Donne, Ben Jonson ya da Milton ile karşılaştırıldığında Shakespeare üzerine bu denli az şey bilmemizin nedeni, duyduğu kinlerin, kızgınlıkların ve nefret ettiği şeylerin bizden saklanmış olmasıdır. Bize yazarı anımsatan herhangi bir açıklama ile yolumuzdan alıkonmuyoruz. Karşı koymak, yol göstermek, bir haksızlığa açığa vurmak, bir şeyin öcünü almak, bir güçlüğe ya da acıya dünyanın tanıklık etmesini sağlamak arzusunun tümü onun bedeninden kovulmuş ve hazmedilmiştir. Bu yüzden dehası hiçbir engelle karşılaşmadan özgürce ortaya dökülebilir. Yeryüzünde yapıtını eksiksiz dile getirebilmiş biri varsa o da Shakespeare'dir diye düşündüm. Yeniden kitap raflarına yönelerek, berrak, hiçbir engel tanımamış bir zihin varsa o da Shakespeare'inkidir. 6. ayrımın sonu, sayfa 64.